إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim Allah Azze ve Celle En'am suresinde geçmiş kitaplarda da emretmiş olduğu bir takım hükümleri bize de emretmiş oldu. Hatırlarsanız Allah'a şirk koşulmaması, ana babaya iyilik edilmesi, haksız yere kimsenin öldürülmemesi gibi insanlara ölçüp tartarken haksızlık yapılmaması, ölçüde, tartıda dikkatli olunulması, çocukların öldürülmemesi gibi bir takım hükümler indirmişti. Bu hükümlerin her birisi daha evvel de ifade ettiğim gibi dinin hedeflemiş olduğu bir takım şeyleri korumak içindir. İslam yeryüzünde dini, aklı, malı, canı ve nesli korumak için gelmiştir. Hedeflerinden birisi budur. Yeryüzünde Allah'ın istediği şeyler muhafaza edilmeli. İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde bir medeniyet kurmak suretiyle Allah'ın istediklerini korumakla mükelleftirler. Kur'an-ı Kerim yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar o kafirlerle mücadeleyi emrettiğine göre o ayette ifade olunan din tamamen Allah'ın oluncaya kadar yani yeryüzünde Allah'ın istediği bir hayat tarzı meydana gelene kadar, Allah'ın istediği nizam yeryüzünün her tarafında hakim olana kadar, Allah Azze ve Celle'nin dediği şeyler muhafaza oluncaya kadar, din, akıl, mal ve can, nesil bunların hepsi korununcaya kadar, yeryüzünde mücadeleyi Allah Azze ve Celle müminlere emretmiştir. Bütün bunların korunabilmesi Müslümanların bir arada olmasıyla mümkündür. Bir insanın bunları yeryüzünde hakim kılması mümkün olmadığı gibi bir cemaatin de bunları hakim kılması mümkün değil. Hatta bir devletin de bütün bunları başarabilmesi mümkün değil. Allah'ın istediği şekilde yeryüzünde bir medeniyet meydana getirebilmek ve sonra bütün yeryüzünün adaleti tesis edebilmek ve bütün yeryüzünde bu saydığım beş meselede emniyeti sağlamak hiçbir devletin de başarabileceği bir şey değil. Bunu ancak müminler ümmet oldukları zaman başarabileceklerdir. Dolayısıyla Kur'an'ın bu hükmü, bize burada emredilmiş olan hükümler aslında sonuç itibariyle Müslümanların yeryüzünde hakimiyetini emreden hükümler olmaktadır. Madem ki Allah Azze ve Celle bu hükümlerle hükmetmiştir, o halde bunları başarabilmek, yeryüzünde bunları hakim kılabilmek ancak müminlerin ümmet olmasıyla madem ki mümkün olacaktır, o halde Allah müminleri ümmet olmaya da mecbur kılmaktadır. Çünkü ümmet olmadan bu hükümlerin bir kısmını yerine getirebilmek mümkün değil. Cemaat fertten daha güzel İslam'ı yaşarken, cemaat halinde olanlar fert olarak bulunanlardan daha güzel bir şekilde İslam'ı yaşayabilirken, devlet halinde olanlar da elbette ki cemaat halindekinden daha güzel yaşayabileceklerdir. Ümmet olunca elbette ki dinin bütün hükümlerini yerine getirebilmek mümkün olabilecektir. Yani ümmet de devlet olarak yaşamaktan daha güzel bir yaşama şeklidir. Dinin bütün hükümlerini yaşayabilmek ancak ümmet olunca mümkün olabilecektir. Allah Azze ve Celle dinini o şekilde göndermiştir. Bütün müminler ulus devletlerinin peşinde koşmak yerine Allah Azze ve Celle'nin istediği medeniyeti kurmak için ümmet olsunlar diye Allah kitabını ve dinini bu şekilde gönderdi. Bu ayetlerde, En'am suresinde kalmış olduğumuz ayetlerde Allah Azze ve Celle 10 hüküm ifade etmişti. Tevrat'ta da hani 10 emir diye bir bahis var. Buradakilerin birçoğu onlarla da uyum halindedir. İsra suresinde de Allah Azze ve Celle 15, 16, 17 hüküm kadar ard arda ifade eder. Orada burada geçmeyen 5-6 hüküm daha var. Mesela israf etmeyin, cimri de olmayın gibi. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme gibi bir takım hükümler geçer. Bütün bunlar yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin istediği insan tipini meydana getirebilmek içindir. Allah istemiş olduğu insanı bu hükümlerle meydana getirir. Çünkü Allah Rab'dır, terbiye edendir. Allah Azze ve Celle madem ki terbiye edicidir, onun terbiyesi işte bu hükümlerle olacaktır. Hem göndermiş olduğu itikat ile, hem gönderdiği ibadetler ile, hem ahlaki hükümler ile, kriterler ile ve aynı zamanda ahkam ile, muamelatla ilgili, gündelik hayatla ilgili hükümler ile, Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu bu hükümlerle kullarını terbiye eder. Sadece itikat ile değil yani, sadece ibadetle de değil, sadece ahlakla da değil. Onların yanında bir de Allah gündelik hayatımızla ilgili kanunlar koyar. Parayı nasıl kazanacağınızdan tutun da nasıl harcayacağınıza varana kadar, ölçüde nasıl davranacağınızı, tartarken ne yapacağınızı, ona varana kadar Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu hükümleriyle istediği şekilde kullarını terbiye etmek ister. Ve bu şekilde Allah'ın istediği kul meydana gelir. Allah'ın istediği Müslüman şahsiyet ortaya çıkar. Hatırlayın, bu sure Mekki bir sureydi. Allah Azze ve Celle bu hükümleri Mekke'deyken indirdi. Bazı görüşlere göre bu ayetler, buna benzer birkaç ayet En'am suresinden medeni olma ihtimali üzerinde durulmuşsa da, ekseri ulemanın görüşüne göre bu ayetler de Mekki'dir. Demek ki Allah Azze ve Celle daha Mekke'deyken de böyle hükümler indirmiştir. Demek ki Mekke'de tamamen ahkam ayeti yoktur diyemeyiz. Demek ki bazı ayetler Mekke'deyken, ahkam ayetleri Mekke'deyken de gelmiştir. Çünkü yarınlarda Medine'de İslam devletini kuracaklardı Müslümanlar. O İslam devletini kurdukları zaman nasıl bir şekilde idare edeceklerdi? Hem onunla ilgili hükümlerin daha evvelden yavaş yavaş nazil olması gerekiyordu. Hem de aynı zamanda Medine'de hakimiyet makamına geçmiş olan Müslümanların daha o makama gelmeden evvel Mekke'deyken terbiye edilmeleri gerekiyordu. Yoksa bunlar da yarın hakimiyet ellerini aldıkları zaman diğerlerinden farkları kalmazdı. Onların Mekke'deyken eğitilmeleri bunun içindi. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu kısım kısım gönderdiği ayetleriyle onları yarınlarda dünyanın hakimi olacak insanlar yaptı. Bir taraftan onlara zaferin yolunu gösteriyordu Allah Azze ve Celle. Bir taraftan da onları yarınlarda hakimiyet ellerine aldıkları zaman kul olduklarını unutmayacak insanlar haline getiriyordu. Çünkü insanlar hakimiyet ellerine aldıklarında kulluklarını unutmaya başlarlar. Yeryüzünde benim dediğim olacak demeye başlarlar. Ahlakı terk ederler. İnsanları sömürmeye başlarlar. Onların mallarına, canlarına kastetmeye başlarlar. Onları sömürebilmek için din önlerinde engel olacak olursa bu sefer dini de silmeye çalışırlar. Dinin kökünü kazımaya çalışırlar. Kendi hakimiyetlerinin önünde ne engel ise onu kaldırmaya çalışırlar. Onların hakimiyetlerinin önünde en büyük engel elbette ki dinin kendisidir. Çünkü din onlara karşı mücadeleyi emreder. İşte o zaman o dini ortadan kaldırmak isterler. Allah Azze ve Celle müminleri Mekke'deyken eğitti ki bunlar yarın hakimiyet makamına geldiklerinde, yeryüzünde sözü dinlenen insanlar olduklarında, kimi halife, kimi ordu komutanı, kimi vali olduğu zaman benim dediğim olsun dememeleri için, yeryüzünde Allah'ın dediği olmalı, ben de Allah'ın bir kuluyum demeleri için Allah Azze ve Celle onları Mekke'deyken böyle eğitti. Kur'an'ın daha Mekke'deyken bu gibi ayetleri göndermesi, Allah'ın bu gibi ayetler göndermesinin sebebi buydu. Kur'an'da böyle ayetlerin olmasının sebebi, hikmeti buydu. İşte bu ayetlere bakıldığı zaman her birinin bir şeyi engellemeye çalıştığını görüyoruz. Her birisi bir emniyeti sağlıyor. Her bir hüküm, Allah Azze ve Celle'nin her bir hükmü aslında insanlara hem bir ahlak kazandırıyor hem de bir taraftan dünyada huzuru sağlıyor. Mesela Allah hiçbir şeyi ortak koşmayın buyurdu. Bu hüküm dinin korunması için. Sırayla gidecek olursak Allah Azze ve Celle Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın dedi. Dolayısıyla bu hüküm dinin korunmasını sağlamaktadır. Çünkü dinin korunmaması Allah'a şirk koşulmasıyla olur. Madem ki Allah'a şirk koşulmayacak, o halde din korunacak demektir. Bütün dünyada bugün var olan hadise budur. Yeryüzünde olan hadise evvela dinin bozulması. Din emniyetinin kalmaması, insanların şirk içerisine düşmesi, kullara kul olmaları, işte bundan dolayıdır ki yeryüzünde ondan sonrası da bozulmaya başladı. Din emniyeti kalmayınca insanlar şirke düşünce akıl emniyeti de kalmaz. Mal emniyeti de kalmaz, can emniyeti de kalmaz, nesil emniyeti de kalmaz. İşte onun içindir ki Allah Azze ve Celle öncelikle ve en evvela şirkten insanları muhafaza etmek ister. Çünkü şirk bütün günahların başıdır. Bir kez insan kullara kulluk yapmaya başladığında veya şeytana veya kendi kendine, nefsine kulluk yapmaya başladığı zaman işte ondan sonrası gelecektir. Allah Azze ve Celle onu bildiğinden dolayı öncelikle onunla başlar. Allah'a şirk koşmayın buyurmuş idi bize. Bu ayet dini korumak içindi. Sonra ana babaya iyiliği emretmişti. Ana babaya iyiliğin emredilmesi hem nesli korumak için hem de canı korumak içindi. Ana baba da neslin içerisindedir. Aynı zamanda onlar iki candır. Allah Azze ve Celle ana babaya iyilik etmeyi emrederken hem canı hem de nesli korunmuş olmaktadır. Ve evlatlarınızı da öldürmeyin demek suretiyle Allah Azze ve Celle canı korumaktadır ve aynı zamanda gelecek olan nesilleri korumaktadır. Bütün hükümler dikkatle incelenecek olursa hepsi bir şeyi korumak için. Bazıları bir şeyi koruyor, bazıları iki şeyi, bazıları üç şeyi. Bazısı da beş şeyi birden koruyor. Allah Azze ve Celle bir şey emrediyorsa elbette ki bir şeyleri korumak için emrediyor. Ve aynı zamanda günahın açık olanına da gizli olanına da yaklaşmayın buyurmak suretiyle beş şeyi de birden korumuş oluyor Allah Azze ve Celle. Çünkü şirkin açık olanı da var, gizli olanı da var. Günahın her türlüsünden uzak durun demek suretiyle hem dine karşı işlenebilecek olan gizli günahlar veya açık günahlar, hem insanların malına karşı işlenebilecek olan gizli günahlar veya açık günahlar, İnsanların canlarına karşı işlenebilecek olan gizli günahlar ve açık günahlar, nesillerin bozulmasıyla ilgili işlenebilecek olan gizli günahlar ve açık günahlar, Allah Azze ve Celle akla karşı da işlenebilecek olan gizli günahlar ve açık günahların hepsini içine almış oluyor. Günahın gizlisinden ve açığından kaçının derken, ona yaklaşmayın ve o günahları terk edin derken, beş hükmü de beş şeyi de garanti altına almış oluyor. Hem dini, hem aklı, hem malı, hem canı, hem nesli. Çünkü bunlara karşı işlenecek olan günahlar ya gizli olacaktır yahut açık olacaktır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle genel bir ifadeyle bu beş şeyin de emniyet altına alınmasını sağlıyor. Ondan sonra insanlar haksız yere öldürmeyin buyurmuş idi. Bu da insanın canını korumaya dönük olan bir hükümdür. Dolayısıyla yeryüzünde canı emniyet altına almış olmaktadır. Ve Allah Azze ve Celle ondan sonra buyurmuştuk. Zalikum vassakum bihi leallekum taqilun. İşte bütün bunlar Allah'ın size vasiyetleri, Allah'ın size talimatlarıdır. Ta ki akledesiniz, bunları yapmak suretiyle aklı korunmuş olasınız. Yani bunlara uymadığınız takdirde aklı korunmuş olmayacaksınız. Aklın gereğini yapmış olmayacaksınız. Akla aykırı harekette bulunacaksınız. Bunlara uymadığınız zaman, bu hükümlere uymadığınızda aklın gereğini yapmış olmayacaksınız. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bu hükümlerin aklı korumak için olduğunu ifade etmiş oluyor. Demek ki dinin bir maksadı da budur, insanın aklını korumak. Akla uygun bir davranış sergilemesini sağlamak. Dolayısıyla Müslüman şahsiyet yeryüzünde akla uygun davranan bir şahsiyettir. Aklın dediğini yapacağız diyenler, artık bizim vahye ihtiyacımız kalmadı diyenler, Allah'a ihtiyacımız yok, bilim bize yeter diyenler, neden o halde yeryüzünde insana uygun bir medeniyet meydana getiremediler? Uzaya çıkıyorlar ama insanın nefsini terbiye edemiyorlar. Uçaklar yapıyorlar, cep telefonları, bilgisayarlar yapıyorlar. Ama insanın nefsini terbiye edemiyorlar. Onlar bilimde ilerledikçe yeryüzünde ahlaksızlık da ilerliyor. Namussuzluk da ilerliyor, hırsızlık da ilerliyor. Kardeşin kardeşi öldürmesi de ilerliyor. Yeryüzünde haksız ve gayrimeşru savaşlar da çoğalıyor. Hani bilim onlara yön verecekti? Hani akıl onlara kafi gelecekti? Hani artık onların vahye ve Allah'a ihtiyacı kalmamıştı? Neden o halde dünyada huzursuzluk her gün artıyor? Her 3-4 dakikada bir insanlar intihar ediyor. Neden dünya bu hale geldi? Madem ki akıl size kafi geliyordu, işte Allah Azze ve Celle demek istiyor ki, aklı koruyabilmeniz için bu hükümlere tabi olmanız lazım. Aklın dediğini gerçekleştirebilmek bununla mümkün. Yoksa aklın dediğini yapamazsınız. Allah'a dayanmadığınız müddetçe, kutsi bir hakikate dayanmadığınız müddetçe, kutsalınız olmadığı müddetçe, sorgusuz sualsiz itaat edeceğiniz bir makam olmadığı müddetçe, kesin itaat etmek zorunda olduğunuz, itiraz edemeyeceğiniz bir makam olmadığı müddetçe, bir kutsalınız olmadığı müddetçe, akla uyamayacaksınız, nefsinize uyacaksınız, bilim başka bir şey diyecek, siz başka bir şey diyeceksiniz. Demek ki insanın nefsine uymaması, şeytana uymaması, aklın dediğini yapabilmesi için de yine vahye ihtiyacı var. Çünkü akıl insana doğruyu her zaman gösteremediği gibi, doğruyu gösterdiği zamanda da zaten insan nefsine hakim olamıyor. Bilim adamı şu zararlıdır diyebilir, haramdır diyemez ki. Dolayısıyla o zaman insanlar o zararı göze alıp o haramı işleyebilirler. Ondan dolayıdır ki bilim adamları bugün, mesela tıp profesörleri, tıbbın profesör olmalarına rağmen her türlü zararlı maddeyi kullanabilmektedirler. Ama hiçbir tıp bilgisi olmayan samimi bir Müslümana gelince, Müslüman olmanın manasını anlamış, Allah'a teslim olmuş olan bir Müslümana gelince, o tıbbın tersinden bile haberi olmadığı halde o zararlı şeylerden kendisini koruyabilmektedir. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki insanın vahye ihtiyacı var. Demek ki insan vahye inanmadığı takdirde, kutsal olan bir şeyden kriterlerini almadığı takdirde
doğruya uyamayacak, aklın dediğini yapamayacaktır. Çünkü nefsi vardır, nefis insana galebe edebilecektir. İşte Allah Azze ve Celle ta ki akledesiniz buyuruyordu onun için. Bu hükümlere uymazsanız aklın dediğini yapamayacaksınız. Her ne kadar aklın dediğini yapmanın doğru olduğunu bilseniz bile, aklın dediğini yapmanın gerektiğini aklını size söylese bile, yine de onu yapamayacaksınız çünkü nefsiniz var, şeytanınız var. Ona galip gelebilmeniz ancak Allah'a itaatle mümkün olabilecek. Kutsal olan bir şeye dayandığınız zaman, Allah mı söylüyor o halde tamam dediğiniz zaman, öyle bir imana ulaştığınız zaman ancak aklın dediğini yapabileceksiniz. Sonra buyurmuştu ki, yetimin de malına güzel bir şeklin dışında yaklaşmayın. Yetimin malına kötü niyetle el uzatmayın. Bu hüküm de hem nesli korumak istiyor, hem de malı korumak istiyor. Allah Azze ve Celle bir hüküm koymak suretiyle birkaç şeyi emniyet altına alıyor. Ve sonra ölçüde ve tartıda haddi aşmayın ve onu adaletle yerine getirin. Bu da aynı zamanda hem malın korunmasını sağlıyor, hem insanların ahlakını muhafaza ediyor, dinlerini muhafaza ediyor. Çünkü insanın dürüst olmaması demek, dininin bozulması demektir. İnsanları aldatması, ölçüde tartıda hile yapması, hem insanların malının emniyetinin kalmaması sonucunu doğurur. Yeryüzünde haksızlıkların çoğalması sonucunu doğurur, hem de onların dininin bozulmasının sonucunu doğuracaktır. Bu hükümleri mesela anlamış olan bir insanın, ölçüde tartıda haksızlık yapmayın, adaleti gerçekleştirin, adaleti yerine getirin emrini anlamış olan bir millet, başka milletleri sömürür mü? Emperyalist olabilir mi? Dünyanın süper gücü olsa bile insanları sömürür mü? Çünkü inanmış olduğu bu kitap kendisine insanları sömürme diyor. Ölçüde tartıda haksızlık yapma diyor. Buna inanmış olan bir millet süper güç olsa bile Amerika'nın yaptığı gibi insanları sömürür mü? Sovyetlerin daha evvel yaptığı gibi, şimdi Rusya'nın yaptığı gibi, Çin'in yaptığı gibi, İngiltere'nin yaptığı gibi, büyük güçlerin yaptığı gibi insanları sömürür mü? Bu eğitimle eğitilmiş olan bir millet bunu yapar mı? Ve sonra Allah Azze ve Celle buyurdu ki, konuştuğunuz zaman da doğruyu konuşun. Çünkü doğruyu konuşmak insanın dinini korumasıdır. Doğruyu konuşmadığınız zaman dininiz de bozulur. Aynı zamanda mal da gider, mal emniyeti de kalmaz, can emniyeti de kalmaz. Yanlış konuşan bir toplumda hiçbir emniyet sağlayamazsınız. Yalana alışmış olan bir millette hiçbir emniyet sağlamak mümkün olmayacaktır. O millet birbirini yiyecektir, malını yiyecektir, birbirini öldürecektir ve sonra nasılsa yalan söylerim diyecektir. Allah Resulüne bir adam gelip de ya Resulallah demişti, bana bir şey öğret, onu yapayım, onunla cennetlik olayım. Bana çok şey söyleme, bir şey söyle, çok temel bir şey olsun. Allah Resulü buyurdu ki yalan söylemem. Her zaman doğruyu konuş. İşte bu söz aslında onun bütün hayatını değiştirecek olan bir sözdü. Çok temel bir şey söylüyordu Resulullah. Mümin her şeyi yapar, iki şey yapmaz buyuruyordu. Yalan söylemez ve ihanet etmez. Mümin belki ayağa kayıp zina edebilir. Belki ayağa kayıp hırsızlık edebilir. Belki ayağa kayıp bir insan öldürebilir. Fakat mümin hiçbir zaman yalan söylemez. Ve arkadaşlarına, davasına, dinine, Rabbine ihanet etmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminin sıfatının bu olduğunu ifade ediyordu. Dolayısıyla bunun dinle ve imanla alakası var. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun diyor Kur'an. Demek ki dininizi korumak istiyorsanız, yeryüzünde adaleti tesis etmek istiyorsanız, malı ve canı korumak istiyorsanız o halde doğru konuşacaksınız. Ve Allah'a verdiğiniz ahdi de yerine getirin. Allah'a verdiğiniz sözleri yerine getirin. Bu emir de aynı zamanda dini koruyor. Allah Azze ve Celle Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü siz Allah'a söz verdiniz daha ruhlar alemindeyken. Elestu bi rabbikum diye Allah size sual etmişti. Rabbiniz değil miyim demişti. Siz evet demiştiniz. Bela Rabbimizsin demiştiniz. Dolayısıyla onun ona verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ın Resulüne beyat ettiniz, ona verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'a itaat edeceğinize dair söz verdiniz, o sözü yerine getirin. Farzları yerine getirmek suretiyle, haramlardan kaçınmak suretiyle, Allah'a adadığınız adaklarınızı yerine getirmek suretiyle, yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyet kuracaktınız. Rabbiniz Allah olacaktı. Sizi terbiye eden, size kanun koyan, kriter koyan Rabbiniz olan Allah olacaktı. O sözü vermiştiniz. Rabbimizsin demiştiniz. Dolayısıyla o sözü yerine getirin. Bu sizin dininizi koruyacaktır. Ve Allah Azze ve Celle bütün bunları söyledikten sonra dedi ki, de ki ey Resulüm işte bu benim yolum. Burada söylenmiş olan 9 emir ve sonunda da söylenen işte bu benim yolumdur, buna uyun emri ile birlikte 10 emir olmaktadır. Allah Azze ve Celle bu şekilde bu söylemiş olduğum 5 şeyin emniyetini garanti altına almış olmaktadır. Bunları yapmayanlar elbette ki diğer günahlara da girecekler. Bunlar sadece 5-10 tane misaldir. Bunlara itaat etmeye alışmış olan bir toplum, diğer hükümlere de ittiba edecek, insanların malına, canına göz koymayacak, ahlakını muhafaza edecek, bunları yerine getirmeyenler diğerlerini de bozacaklar. Bu hükümlere uymayanlar diğer hükümlere de uymayacaklar. Çünkü uymamaya alışacaklar. Ve Allah Azze ve Celle Peygamberimize hitaben öyle söylemesini emrediyor. De ki benim yolum bu. Yani ben de bu yola uyuyorum ey insanlar. Demek ki peygamber bile bu yola uymak zorunda. Hangi makama gelirse gelsin insanoğlu demek ki bu hükümlerle mükelleftir. Hiç kimse ben bu hükümlerle mükellef değilim deme hakkına sahip değil. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde bu 3 ayeti okumuş. Ondan sonra kim dedi bana beyat eder bu 3 ayet üzerine? Kim Allah'a söz verir bu 3 ayeti yerine getireceğine dair? Kim bunları yerine getireceğine dair Allah'a beyat eder? Kim bana beyat eder? Ve bu ayetleri okumuştu. Bu ayetlerdeki emirleri yerine getireceğine dair kim söz verir? Her kim ki bunun bu 3 ayeti yerine getireceğine dair söz verirse ve sonra sözünü de tutacak olursa onun ecri Allah'a aittir. Her kim ki bu sözünü değiştirecek, sözünden dönecek olursa, eğer Allah Azze ve Celle ona bu dünyadayken cezasını verecek olursa o onun cezası olur. Yok eğer Allah bu dünyadayken cezasını vermezse, sözünden döndüğü halde, beyatinden döndüğü halde, Allah ona bu dünyadayken ceza vermez, ahirete bırakırsa, o zaman ahirette ya onu affeder ya ona ceza verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu 3 ayette zikredilen meseleler üzerine beyat edilmesi gerektiğini emrediyordu. Bunlara bağlı kalacağınıza söz verin diyordu. Akabe 1. Akabe beyatında da Allah Resulü bunlar üzerine, bunun gibi hükümler üzerine söz almıştı ashabından. Allah'a şirk koşmayacaklarına dair, çocuklarını öldürmeyeceklerine, zina etmeyeceklerine, hırsızlık yapmayacaklarına, buna benzer bir takım meselelerde kadınların da mesul olduğu bir takım sözler almıştı onlardan. Hatta o yüzden bu o beyata kadınlar beyatı denilmişti. 2. Akabe beyatında ise her ne olursa olsun itaat etme sözü verdi müminler. Her ne olursa olsun Allah Resulü onlara neyi emrederse emretsin, bir gün onlara canınızı verin dese bile peygamberi korumak için canlarını bile ortaya koyacaklardı. İsteseler de istemeseler de, hoşlarına gitse de gitmese de peygambere itaat için söz verdiler 2. Akabe beyatında. 1. Akabe beyatı ile 2. Akabe beyatının farkı oradaydı. İşte bu ayetlerde Allah Azze ve Celle 1. Akabe beyatındaki hükümlere benzer hükümler indiriyor. ve Müslüman bir şahsiyetin oluşmasını sağlamaya çalışıyor. Bu şekilde İslami bir şahsiyet oluştuktan sonra artık onlara istediği hükümleri indirecek ileride ve onlara Allah Azze ve Celle yeryüzünün iktidarını verdiği zaman onlar şımarmayacaklar ve insanlar kendilerine kul köle yapmayacaklar. İşte onlara de ki ey Resulüm, benim yolum bu. Başka yollara uymayın. Benim yoluma ittiba edin. Demek ki başka yollara, başka ideolojilere uyulacak olursa Allah'ın yolundan sapılır. İşte o yüzden Kur'an öyle buyurur. Benim yoluma uyun, başka yollara uymayın. Çünkü Allah'ın yolu bir tanedir. Her ne kadar bazıları Allah'ın yolu, Allah'a ulaşmanın yolu insanların, mahlukatın nefesi kadardır demiş olsalar bile, herkes kendince bir takım yollar icat edebilir. Mahlukatın nefesi kadar, onların sayısınca yahut da onların nefislerin sayısınca Allah'a ulaşan yol var zannedilebilir. Ama hakikat öyle değildir. Allah'a ulaşan yol bir tanedir. Ve Allah katında din İslam'dır, başkası da kabul edilmeyecektir. Onun için öylesi sözlerin terk edilmesi lazım. Allah'a insanı götürecek olan yol çoktur gibi laflar, bunlar doğru değildir ve Allah katında makbul değildir. Allah katında sadece din olarak İslam kabul edilecektir. Dolayısıyla müminin böyle düşünmesi icap eder. Ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle bu ayetinde kendi yolunu müfret olarak zikrediyor, sebil diyor. Allah'ın yolu bir tanedir demek istiyor. Başka yollardan bahsederken de subul diyor. Başka yollar diyor, demek isteniyor ki başka yollar çok. Ama onlar yanlıştır. Onlar yanlıştır ve Allah Azze ve Celle'nin yolu bir tanedir. Nasıl ki Allah Azze ve Celle Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum mine zulümati ilen nur vellezine keferu evliyâuhumu tağut yukhricunahum mine nur ile zulümat. Nasıl ki o ayette öyle buyuruyor. Allah müminlerin dostudur ve Allah müminleri karanlıklardan nura çıkarır. Karanlıklar ifadesi çoğul olarak gelmiş. Nur ifadesi ise tekil olarak gelmiş, müfret olarak gelmiştir. Demek ki karanlıklar çoktur. Yanlış ideolojiler çoktur. Allah'ın gönderdiğinin dışındakilerin tamamı hangi ideoloji olursa olsun yanlıştır. Bir kısmı doğru olsa bile diğer bazı kısımları yanlış olmak zorundadır. Çünkü insanın insanı tanıması mümkün değil. İnsanın insanı Allah gibi tanıması mümkün değil. Ve insana uygun olması, insana uygun kriterler ortaya koyabilmesi mümkün değildir. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle zulümatı çoğul ifadeyle zikreder. Allah onları karanlıklardan, birçok ideolojinin şerrinden nura çıkarır. Ama kafirlere gelince onların dostu ise tağuttur. O tağut ise ne yapar? Onları nurdan karanlıklara götürür. Yine nur ve karanlıklar, nur bir tane iken karanlıklar ise çoktur. Denmek isteniliyor ki yani, insan Allah'ın gönderdiğinin dışında hangi ideolojinin peşinden giderse gitsin, Müslüman olarak kalması mümkün değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle bu ayette öyle buyurur bize. Burada buyuruyor ki, وَاَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا. İşte bu yol benim yolumdur ve dosdoğru yoldur. فَاتَّبِعُوهُ, ona ittiba edin. Benim yoluma uyun. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ, ve başka yollara uymayın, eğer uyacak olursanız. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ, sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Demek ki başka ideolojilerin peşinden gidenlerin Müslüman olarak kalması mümkün değil bu ayete göre. Hangi ideoloji olursa olsun, bütün ideolojileri kastediyor Kur'an. Allah'ın yoluna ittiba edin. Onun dışında hangi yola uyacak olursanız olun, Müslüman olarak kalamayacaksınız. Çünkü öyle buyuruyor, feteferraka bikum an sebili, sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır hangisi olursa olsun. Demek ki Allah'ın yolu bir tanedir ve diğer ideolojiler ona muhalif olacaktır. Bazı yönlerden uygun olsa bile, başka bazı yönlerden mutlaka farklı olacaktır. Ve bütün esaslarınızı Allah'tan almak zorundasınız. Bir kısım esaslarınızı Allah'tan alıp, bir kısmını ise insanlardan almak, Allah'a şirk koşmak olur. İşte o zaman insan müşrikleşmiş olur. Bütün esaslarınızı Allah'tan alacaksınız. İşte Allah Azze ve Celle bu ayetiyle onu ifade ediyor. Ve müminlerin hepsini Allah'ın yolunda birleşmelerini emrediyor. Çünkü kuvvet birleşmektedir. Birleştiğiniz zaman, hak üzerinde birleştiğiniz zaman kuvvetli olursunuz. İşte onun için Kur'an-ı Kerim Allah'ın sıratı, Resulünün sıratı üzerinde birleşilmesini emrediyor. Çünkü kuvvet birleşmektedir. Ama yanlış üzerinde birleşmek değil. Yanlış üzerinde birleşmek her ne kadar geçici olarak insana güç kuvvet veriyor gibi görünse de hakikatte kesinlikle insanı güçlendirmez. Yanlış üzerinde daha hızlı gitmesine sebep olur. Çöküşün daha da erken olmasına sebep olur. Daha büyük yanlışlar yapılmasına sebep olur. Yanlış üzerinde ittifak etmek, huzursuzluğun daha da artmasına sebep olur. Onun için burada emredilen şey, Allah'ın sebili, sebilullah üzerinde ittifak, ona ittiba etmek, onun üzerinde birleşmek, başka yolları terk etmek, demek ki güç ve kuvvet buradadır. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri cemaat halinde olmaya davet ediyor. De ki o müminlere benim yolum bu işte. Ona uyacaksınız, başka yollara uymayacaksınız. İttifak edeceksiniz, ihtilaf etmekten kaçınacaksınız. Ve sonunda ümmet olacaksınız. Hatta bütün insanlar buna davet olunuyorlar. Ve Allah Azze ve Celle yeryüzündeki haksız savaşların nasıl bitirileceğini yolunu gösteriyor bize. Nasıl bitirilirmiş haksız savaşlar, işte bu öğretiliyor bize. Demek ki o yolda birleşecek olursak medeniyetler ittifakı gerçekleşecek. Aksi halde mümkün değil. Yeryüzünde başka başka medeniyetler var olduğu müddetçe hiçbir şekilde ittifak mümkün olmayacaktır. Çünkü medeniyetleri inançlar meydana getirirler ve inançlar birbirlerini reddederler. Hiçbir zaman inançlar ittifak etmezler. Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu söyleyen inanç ile Hazreti İsa'nın kul olduğunu, insan olduğunu söyleyen inanç hiçbir zaman ittifak etmemiştir ve etmeyecektir. O medeniyeti, o inanç meydana getiriyorsa, bizim medeniyetimizi de tevhid inancı meydana getiriyorsa, tevhidle şirkin ittifakı nasıl ki mümkün değilse, aynı şekilde İslam medeniyetiyle Müslümanlarla kafirlerin ittifakı da mümkün değildir. Medeniyetlerin hakikaten ittifak etmesinin yolunu gösteriyor bize Kur'an. Medeniyetler ittifak edemez diyor. Hepiniz gelin, sadece Allah'ın yolunda ittifak edin, ona gelin. Eğer herkes ona gelecek olursa, sadece Allah'ın yolu olacak olursa, diğer yollar terk edilecek olursa, işte o zaman ittifak gerçekleşmiş olur. Aksi halde ittifak mümkün değildir. Medeniyetler olduğu müddetçe savaş kaçınılmazdır. O yüzden medeniyetlerin yeryüzünden kaldırılması lazım. Tek bir medeniyet kurmak mümkündür. Allah Azze ve Celle bize o yolu gösteriyor. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا İşte bu benim yolumdur ve müstakim olan yol budur. Onun dışında yol yoktur ve müstakim değildir diğerleri. Eğri büğrü yollar var olduğu müddetçe ittifak kaçınılmazdır. Eğri büğrü yollar var olduğu müddetçe onlar arasındaki ihtilaf kaçınılmaz olacaktır. Eğer gerçekten ittifak isteniliyorsa o zaman yeryüzünde başka yollar bırakılmamalı. Başka yolların bırakılmaması, bütün insanların tek yol üzerinde ittifak etmesi Kur'an'ın gösterdiği ittifak yoludur. Yanlışlar üzerinde ittifak olmaz ki, birbirini reddedenler ittifak edemez ki. İnançlarda ittifak olmaz ki. İşte onun içindir ki Allah Azze ve Celle bir medeniyeti emrediyor. Yeryüzünde bir yol kalmalı, bir medeniyet kalmalı, bir hayat tarzı kalmalı. Ta ki insanlar arasında ittifak gerçekleşebilsin. Bütün insanların bir medeniyette ittifakı nasıl mümkün olacak diyebilirsiniz. Eğer kriterler Allah'tan olursa olur. Çünkü Allah bütün zamanları ve bütün mekanları ve bütün insanları bilir. İnsanı tanıdığından dolayı Allah'ın gönderdiği kriterler bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün insanlara uygun olur. Ama bir insan kriter vaz edecek olursa, bir devlet bir takım kriterler koyacak olursa diğer devletler ona karşı gelir. Diğer insanlar haklı olarak kabul etmezler. İşte o zaman ittifak mümkün olmaz. Ama eğer o kriterler Allah'tan olursa bütün insanlar ona itaat edebilir, etmelidir. Çünkü Allah'tandır. O halde eğer Allah'ın Allah'tan alınacak olursa kriterler, o zaman yeryüzünde tek bir medeniyet kurmak mümkün olur. Ve işte o zaman bu savaşlar da bitebilir. Allah'ın gösterdiği yol budur. Dinler arası diyaloğun da yolu bu. Dinlerin kalmaması, yanlış dinlerin bırakılması, tevhidin kabul edilmesi, şirkin reddedilmesi, işte çare budur. Bu olmadıktan sonra hiçbir zaman diyalog çözüm olmayacaktır ve olmamıştır. Tarihi değiştiremezsiniz. 1400 yıldan beri dinler arasında çatışmalar olduğuna göre bu böyle devam eder gider. Yeryüzünde tek bir din kalana kadar bu devam eder. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden öyle buyuruyor. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar, Allah'ın dininden başka bir din yeryüzünde hakim olmayana kadar onlarla mücadeleyi emrediyorsa, işte onun için emrediyor. Başka çaresi yok. Birçok din ve medeniyet var olduğu müddetçe savaşlar kaçınılmazdır. İstediğiniz kadar siz başka şeyler söyleyin. İstediğiniz kadar hayaller aleminde gezin. İstediğiniz kadar kendi kendinize senaryolar üretin. Planlar, projeler geliştirin. Hepsi bütün stratejilerinizin sonu hüsrandır. İşte Allah Azze ve Celle müminleri tek bir yola davet ediyor. Ve onlara başka yolları bırakın buyuruyor. Başka yollara eğer girecek olursanız feteferraka bikum an sebili, sizi Allah'ın yolundan uzaklaştıracaktır. Allah'ın yoluna uzaklaştıracak. Dolayısıyla hangi ideolojinin peşinden giderseniz gidin, Allah'tan uzaklaşmış ve kopmuş olacaksınız. Hangi karanlığa dalarsanız dalın, ister faşizm karanlığına, ister sosyalizm karanlığına, isterse başka bir karanlığa, insan kafasından çıkmış olan, insanı tanımayan bir insanın kafasından çıkmış olan bir karanlığa, hangi karanlığı seçersen seç, sonunda karanlığın içerisindesin. Hiçbir zaman huzur bulamayacaksın ve o karanlıklar hiçbir zaman insanların önünü aydınlatamayacaklar. Allah Azze ve Celle bu hakikatleri bildirdikten sonra ثُمَّ اَتَيْنَ مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي اَحْسَنْ. Peygamber'e bu hükümler verildikten sonra Allah Azze ve Celle Peygamberimizden evvel de Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilen hükümlerden bahsediyor. Birdenbire konu değişmiş gibi gelebilir size. Ama öyle değil. Hakikatte birkaç ayet evvel hatırlayın. İsrailoğullarına, Yahudilere bazı hükümler verildiğini ifade etmişti. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanların haram kılındığını bildirmiş idi. Yahudilerin kendi kendilerini Allah'ın haram kılmadığı bir takım şeyleri haram kıldıklarını ve bir takım günahlarından dolayı da Allah'ın onlara ceza olarak bir takım şeyleri haram ettiğini bildirmiş idi. Yani aslında konu aynen devam ediyor. Ve Allah Azze ve Celle şimdi İsrailoğullarından bahsederken aslında Mekke müşriklerine de bir mesaj veriyor. Siz Hazreti Musa'yı duymuşsunuzdur ey Mekke'nin müşrikleri. Hatırlayın, Musa'ya da Tevrat verilmiş idi. Hatırlayın, yani bu peygamber ilk defa yeryüzüne gönderilen bir peygamber değil. Daha evvel de Musa gönderilmişti ve Musa'ya Tevrat verilmişti. Kitap verilmişti ve ona da buna benzer hükümler verilmişti. Hatırlayın. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ. Sonra Musa'ya da kitabı vermişti Allah. Ona kitabı verdik buyuruyor. تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ. Ona tam bir şekilde kitabı verdik. Eksiksiz bir şekilde kamil bir kitap verildi Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Bu manaya geldiği gibi aynı zamanda Allah Azze ve Celle onun güzel ahlakından ve ihsanından dolayı, yaptığı işlerin güzel işler olmasından dolayı ve yaptığı şeyleri de güzel bir şekilde yapmasından dolayı ona olan nimetini tamamlamak için ona kitabı verdiğini ifade ediyor. Demek Hazreti Musa Aleyhisselam güzel işler yaptı. Ve sonra da Allah Azze ve Celle için yaptıklarını, hem güzel hayırlı işler yaptı hem de yaptığı hayırlı işleri güzel bir şekilde yaptı. İhsan kelimesi iki manaya da gelir. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize gelip de ihsan nedir diye sorduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen Rabbini görmüyorsan da Allah seni görüyor, o halde Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir buyurmuştu. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmen, yani ihsan buydu. Yani bir şeyi en güzel bir şekilde yapmak. Namaz mı kılıyorsun yani? O halde onu en güzel şekilde yerine getirmek. Oruç mu tutuyorsun? En güzel şekilde yerine getirmek. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberinin lisanıyla bize ihsanı öğretiyor. Burada da buyuruyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam ihsan sahibi olduğundan dolayı, hayırlı işler yaptığından ve yaptığı işleri de en güzel şekilde yaptığından dolayı ve yahut da ona uyanlar güzel bir şekilde uyduklarından dolayı Allah Azze ve Celle Musa'ya kitabı verdi. Demek ki güzel iş yapanlara Allah mükafat veriyor. Demek ki hayırlı işlerde bulunanlara Allah Azze ve Celle hayırlı şeyler nasip ediyor. Hatırlayın, Hazreti Musa'dan evvel de Hazreti İbrahim'e verilmemiş miydi? وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَّمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Allah bir zamanlar İbrahim'i imtihan etmişti. İmtihanları kazanınca o zaman Allah ona dedi ki, seni insanlara imam yapacağım. Seni insanlara lider yapacağım ey İbrahim. Allah Azze ve Celle'den bu müjdeyi alınca İbrahim Aleyhisselam dedi ki, ve min zürriyeti, ya Rab, benim zürriyetimden de evladımın içinden de yeryüzünde imam olacak olanlar yarat. Allah buyurdu ki, la yenel vahdi zalimin, senin zürriyetinden iyi olanları imam yapacağım. Musa'ları, İsa'ları, Muhammed Mustafa'ları, onları imam yapacağım ama zalimlere gelince onlar benim sözüm onlar için değil. Onlar benim ahdime erişemezler. Hiçbir söz vermiyorum zalimler için. Senin neslinden olsa bile, senin oğlun kızın olsa bile ey İbrahim, zalimlere ben yeryüzünde imamlık vermeyeceğim. Onlar benim imamlarım olmayacaklar. Onlar yeryüzünde şeytanın ve nefislerinin imamı olabilirler. Ama benim imamım olmayacaklar. Ben onlara imam yapmayacağım. İbrahim Aleyhisselam'a da bu makam imtihanları kazanınca verilmişti. Hazreti Musa Aleyhisselam da demek ki hayırlı ameller işleyince Allah Azze ve Celle yolunda mücadele edince, kendisine peygamberlik verilir verilmez İzheb ile Firavun innehu taga buyurulmuştu. Ey Musa, şimdi git Firavun'a anlat. O azmıştır. O tuğyan ediyor. Haddini bilmiyor. Kul olduğunu unutuyor, yeryüzünde benim dediğim olacak diyor. Git onu anlat demişti Allah. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam gitmiş ve tarihin en büyük diktatörünün karşısında ölümü göze alarak anlatmıştım. Buna benzer güzel ameller işleyince, Allah'a itaatla bir ömür geçirince, şahsiyetli Hazreti Musa Aleyhisselam Mert Hazreti Musa, Yiğit Hazreti Musa, hayırlı işler yapan Hazreti Musa, karşılıksız hayırlı işler yapan Hazreti Musa, işte bu şekilde davranınca Allah da ona kitabını vermişti. Güzel iş yapanları böyle ödüllendiririz buyuruyor Kur'an. Hem ahirette hem de dünyada demek ki Allah'ı ödüllendiriyor. Demek ki hayırlı iş yapan, yaptığı işi ihsan ile yapanlar sadece ahirette ödüllendirilmiyorlar. Bu dünyada da ödüllendiriliyorlar. İşte Hazreti Musa aleyhisselam da onlardan. Demek ki hayırlı işler yapmak yeryüzünde de ödüllendirilmeyi doğuruyor. Demek ki insan hayırlı işler yaptığı zaman Allah Azze ve Celle onun makamını yükseltiyor. Demek ki insan hayırlı işler yaptığı zaman Allah onu öncüler sınıfına sokuyor. Demek ki insan hayırlı işler yaptığı zaman Allah onu insanlara imam yapıyor. Demek ki bir toplum, bir ümmet de hayırlı işler yapacak olsaydı onları da Allah Azze ve Celle yeryüzünü imamları yapardı. Bu ümmet daha evvel ümmetti. Ümmet gibi ümmetti. Yeryüzünün imamı olan topluluk idi. Hayırlı işler yapıyorlardı. Kur'an'ı yayıyorlardı. Adaleti gerçekleştiriyorlar ve dünyada sömürü yapmıyorlardı. Dünyaya da dalmıyorlar, görevlerini unutmuyorlardı. İhsan ile davranıyorlardı. Allah da onlara ihsanla davranıyor ve yeryüzünün gücünü, kuvvetin, iktidarını onlara veriyordu. Hazreti Musa'ya ihsanından dolayı kitabın verilmesi bizim için bir ibrettir kıymetli kardeşlerim. Demek ki ihsan ile yaşayanlara Allah değer veriyor. Demek ki hayırlı işler yapanlar ve yaptığını güzel yapanlara, hassas olanlara, yaptığı işi titizlikle yapanlara Allah Azze ve Celle demek ki böyle bir makam nasip ediyor. Ve tafsilen li kulli şey, ve aynı zamanda Hazreti Musa Aleyhisselam'a böyle bir kitap, tamam olan bir kitap ve toptan indirilen bir kitap verildiği gibi aynı zamanda ona tafsilatlı, her şeyin tafsilatlı bir şekilde anlatıldığı bir kitap verildi. Uzun uzun Allah Azze ve Celle tafsilatlı bir şekilde onları anlattı. Nasıl ki Kur'an da tafsilatlı anlatır, aynı şekilde Allah'ın kitabı olan Tevrat da böyleydi. Burada tamamen ifadesi Hazreti Musa Aleyhisselam'a kitabın toptan geldiğinin de işareti olabilir. Zaten bazı rivayetlerden böyle olduğunu öğreniyoruz. Kur'an'ın da işaretiyle وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلًا, Allah Azze ve Celle Musa ile 40 gece sözleşmişti. 30 gece ibadet etmiş Hazreti Musa Aleyhisselam dağda ve sonra son 10 gecesinde de Allah ona Tevrat'ı indirmiş idi. Levhalar ile kendisine gelmişti. Peygamberimize Kur'an böyle indirilmedi. Kısım kısım indirildi. 23 sene içerisinde hadiseler oldukça indirildi. Bu şekilde Allah Azze ve Celle yepyeni bir nesil meydana getirdi. Yavaş yavaş eğitiyordu Allah Azze ve Celle kullarını. 23 sene içerisinde eğitti onları. Bu şekilde daha sağlam bir nesil meydana geldi. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler bu şekilde eğitimle meydana geldiler. Allah'ın bütün kitapları böyle kısım kısım indirilmek zorunda değil. Allah Azze ve Celle Tevrat'ı toptan indirir, Kur'an'ı ise kısım kısım indirir. Yef'alu me yeşe, istediğini yapar. Allah Azze ve Celle istediği zaman istediği şekilde davranır. La yus'al amme yef'al, yaptığından da sual edilmez. Bize neden kısım kısım indirmedin ya Rabbi denilemez. Allah kitabını bu şekilde Musa'ya indirir ve tafsilatlı bir şekilde indirir. Ve huden ve rahmeten leallahum billikai rabbihim yu'minun. Hem hidayetin kaynağı olarak Tevrat indirilir, hem de rahmet olarak indirilir. Ta ki Rablerine kavuşacaklarına iman edenler iman etsinler. Ta ki ahirete iman edenler imanı kuvvetlensin. Rablerinin onlarla bir gün karşılaşacağını bilenler, hakikati arayanlar iman etsinler diye. Demek ki Tevrat'ın da vazifesi hidayet kaynağı olmaktı. Aynı zamanda rahmet kaynağı idi. Allah'ın bütün kitapları öyledir. Hidayet kaynağıdır. Yani denilmek isteniliyor ki hidayeti göndermek Allah'ın vazifesidir. İnsanların böyle bir vazifesi yok. İnsanların insanlara hidayet yolu göstermek gibi bir ilmi de yok, böyle bir yetkisi de yok, hakkı da yok. O yüzden Kur'an buyurur ki inne aleyna lel huda. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize vazife. İnsanların böyle bir vazifesi yok. Hidayet bizim üzerimize vazifedir. Doğru yolu göstermek Allah'ın görevidir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin işine insanlar karışmamalı. İnsan haddini bilmeli. İnsanı tanımayan bir varlık nasıl olur da insana kanunlar koyar ve insanları bozar? Demin de ifade ettiğim gibi din yeryüzünde bu beş şeyin emniyetini sağlamak için gelmişti. Dine uyulmadığından dolayıdır ki beşinin de emniyeti kalmadı. Ve insanoğlu insanları bozdu. Ne din emniyeti kaldı, ne akıl, ne mal, ne can, ne nesil. Bugünkü neslinizden emin misiniz? Söyler misiniz bugün yeryüzünde insanoğlu din noktasında hata içerisinde değil midir? Şirk içinde değil midir? Akıl emniyeti yoktur, mal emniyeti yoktur, can emniyeti yoktur. Nesliniz bozulmamış mıdır? İşte bütün bunlar gösteriyor ki gerçekten de hidayet yolunu göstermek Allah'ın vazifesi. Demek ki insanlar, insanlara hidayet yolunu göstermeye kalkarsa bozuyorlar insanları. Bilmedikleri halde kanun koyuyorlar. Koydukları kanunların sonucunun ne olacağını bilmedikleri halde 20 sene sonra bu kanun ne gibi sonuçlar doğuracak bilemiyorlar. Bilmeleri mümkün değil. Gaybı bilen Allah'tır. İnsanın gaybı bilmesi mümkün değil. O yüzden her yıl kanun değiştiriyorlar. Her yıl kriterler değiştiriyorlar. Anayasalar değiştiriyorlar. Sonunda yine de bir şey meydana getiremiyorlar. Onların yaptıkları sürekli bozuyor. Yaptıkça daha çok bozuyorlar. Olmadı baştan, olmadı baştan diyorlar. Her kanun topluma vurulan bir iğne gibi. Olmadı baştan başka bir kanun. O da olmadı başka bir kanun. Halbuki Allah Azze ve Celle inne aleyna lel huda demiş idi. Kitaplarının hepsinin sıfatı bu. Tevrat'ın sıfatı da budur, hidayet kaynağıdır. Zebur da hidayet kaynağıdır, İncil de hidayet kaynağıdır, Kur'an da öyledir. Allah Azze ve Celle hidayetin yolunu göstermeyi insanlara bırakmamış, hidayeti kendi üzerine almış. Ta ki insanlar kıyamet gününde diyemesinler. Ya Rabbi sen bize hidayet yolunu göstermedin ki, biz de aklımızla bulamadık ya Rabbi. Biz kendimizi tanıyamadık. Nasıl olmamız gerektiğini anlayamadık. Nefsimizi tanımıyorduk. Ruhumuzu tanımıyorduk. O yüzden nefsimize ve ruhumuza uygun kanunlar, kriterler bulamadık. O yüzden toplumu da bozduk. Sen bize yol gösterseydin ya Rabbi demesinler diye Allah yol gösteriyor. Ama insanlar Allah'ın hidayetine uymak istemiyorlar. Allah hidayet kaynağı olarak kitaplarını gönderdiği halde onlar ise nefislerine uymak istiyorlar. Nefislerine uygun bir hayat yaşamak istiyorlar. Evet, kitaplar hidayet kaynağıdır, aynı zamanda medeniyetin kaynağıdır. Aynı zamanda insana nefsine ittiba etmemesi gerektiğini, nefsiyle mücadele etmesi gerektiğini öğretir. Ama insanlar nefisleriyle, şeytanlarıyla, çevrelerindeki insanlarla mücadele etmekten kaçınırlar. Mücadele etmek istemedikleri için hidayet kaynağına uymazlar. Yoksa Allah gibi biliyor musunuz deseniz hayır derler. Allah mı daha iyi bilir siz mi deseniz Allah derler. O halde neden Allah'ın hidayet kaynağına uymazlar? Çünkü Allah'ın göndermiş olduğu kitap onların nefislerine ağır gelmektedir. Halbuki kitaba uyulmadığı zaman, hidayetten uzaklaşıldığı zaman karanlıklara düşülecektir. Ve karanlıklar içerisindeki hayat, hidayet üzere olan hayattan daha zor bir hayattır. İslami bir hayat, kafirce, fasıkça bir hayattan daha kolaydır. Kafirce ve fasıkça bir hayat, Müslümanca bir hayattan çok daha zor olan bir hayattır. Ama onlar bunu başta anlamazlar. Nefislerine uymayı hoş görürler. Nefislerine uymanın sonundan başlarına neler geleceğini düşünmezler. İçki içmemek mi kolaydır? İçki içtikten sonra onların zorluklarına katlanmak mı kolaydır? Söyler misiniz? Mesela bir Müslüman içki içmez. İçki içmediği zaman bir zorluğu yoktur. Ama içki içtikten sonra vücuduna ne kadar tahribatlar meydana gelir, ailesine ne kadar huzursuzluklar meydana gelir, başına nice hadiseler gelir. Şimdi söyleyin bana, içmemek mi zor, yoksa içtikten sonra başına gelenlere katlanmak mı? Hangisi daha zor? Hidayete uymak elbette ki daha kolaydır. Ama işin başında belki insana zor gibi gelir. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Ta ki onlar bu şekilde Rableriyle karşılaşacaklarına iman etsinler diye. Allah Azze ve Celle kitabı bu şekilde indirdi bunun için. Kitabı onlara indirdi ki iman etsinler ahirete. Bilsinler, anlasınlar ki Allah bu dünyayı boşuna yaratmadı. Bilsinler ki bu yolun sonunda elbette ki büyük bir şehir var. O yüzden bu yolun ortasında bir yerde koca bir tesis yapılmış, dünya denilen tesis. Her tesisin kurulduğu yol elbette ki bir şehre gider. Elbette ki o yolun sonunda büyük bir şehir olur. İşte buna iman etsinler diye. Allah bu koca dünyayı boşuna yaratmış olamaz, bunu anlasınlar diye. Baksınlar, kainata baksınlar ve düşünsünler. Şu koca kainata baktıktan sonra Rabbena me halakte haze batilen subhanek desinler diye. Ya Rabbi, sen bunları boşuna yaratmamışındır, seni tenzih ederim. Böyle boş işlerle uğraşmaktan seni tenzih ederim desinler diye. Sen bundan münezzehsin, boş iş yapmazsın desinler ve bu şekilde Allah'ın, Allah ile karşı karşıya geleceklerini düşünsünler. Ve Allah Azze ve Celle, madem ki bu dünya hayatında adaleti sağlamıyor, madem ki bu dünya hayatında hayırlı işlerle uğraşanların mükafatını vermiyor ve nice zalimlerin de cezasını vermiyor, demek ki ahirette, demek ki bu işin sonu, demek ki bu hayırlı işlerin mükafatı, demek ki bu kötü işlerin cezası bir başka aleme bırakılıyor. Eğer öyle olmazsa, öbür alem olmazsa, cezanın verileceği, mükafatın verileceği o alem olmazsa, o zaman Allah nasıl adaletli bir Allah olmuş olur? Madem ki adaletlidir, o halde başka bir alem olması lazım gelir. Madem ki kendisini sevenler var, madem ki evliyaullah onu seviyor, madem ki peygamberler Rablerini seviyorlar, o halde Allah Azze ve Celle onları mahcup etmez, onları kendinden mahrum etmez. Madem ki Allah kerimdir, o halde kendini sevenleri kendinden mahrum etmez. O halde Allah Azze ve Celle başka bir alemde yeniden yaratmalı. Yeniden yaratmayacak olursa İbrahimler, Musalar, İsalar, Muhammed Mustafa'lar, salavatullahi aleyhi mecmain, Ebu Bekirler, Ömerler, Abdülkadir Geylaniler demezler mi? Ya Rabbi, neden bizi kendinden mahrum ettin? Demezler mi? Sen kerimdin. Senin mülkünden bir şey mi eksilecekti sanki? Neden bizi kendinden mahrum ettin? Onları böyle konuşturtmaz Allah. Kendini sevenlere karşı vefasızlık yapmaz Allah. Allah Azze ve Celle mutlaka insanlarla tekrar karşılaşacak. İnsanlar Rableriyle tekrar karşılaşacaklar. Yaptıklarının mükafatını ve cezasını görecekler. İşte bunları bildirdikten sonra Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ Ve işte bu kitapta onu indirdik. Nasıl ki daha evvel Musa'ya Tevrat'ı indirmiştik, şimdi de Hazreti Muhammed'e bu kitabı indirdik. Mübarek olan şu kitabı indirdik. O halde فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ O halde bu kitaba ittiba edin, uyun. Demek ki Kitaba iman etmek kafi değil. Kitaba iman etmekle emrolunmuyoruz sadece. Aynı zamanda ittiba ile emrolunuyoruz. Kitaba uymakla emrolunmuşuz. Sadece iman etmekle değil. Yani imanla beraber salih amel işlemekle. Yani bu kitaba iman edip ondan sonra salih amel işlemeyenler, kitabın gereğini yerine getirmeyenler değil, kitabın gereğini yerine getiren, ona ittiba edenlerden olmakla emrolunuyoruz. Bir Hristiyan, bir Yahudi veya bir başkası mesela o peygamber sizin peygamberinizdir dese, o kitap da sizin kitabınızdır dese, evet peygamber Allah'ın peygamberi, kitap da Allah'ın kitabıdır ama ben ona uymak zorunda değilim diyecek olsa, bu iman iman değil. Çünkü emrolunduğumuz şey sadece kabul etmek değil. Ona ittiba etmek ve ona ittibayı kabul etmekle emrolunuyoruz. Bu peygamber Allah'ın peygamberidir demekle iman hasıl olmuyor. Bu kitap Allah'ın kitabıdır demekle iman hasıl olmuyor. Ben bu kitaba uymakla mükellefim demeden iman gerçekleşmiyor. Ve o kitaba uymayı kabul edecek, hangi dinden olursa olsun, hangi kitap elinde olursa olsun, tamamı da muharreftir ve değiştirilmiştir. Dolayısıyla o kitabı bırakıp değiştirilmemiş, bir kelimesi bile değiştirilmemiş olan şu kitaba uymak zorunda. Onun için Kur'an-ı Kerim öyle buyurur. De ki onlara, ey Resulüm, bu kitaba ittiba edeceksiniz. Sadece iman etmek kafi gelmeyecek. Ona uyacaksınız bütün hayatınızda. 24 saatinizde, doğumunuzdan ölümünüze kadar bu kitaba uymakla mükellefsiniz. Namaz kılarken bu kitaba uyduğunuz gibi, oruçta bu kitaba uyduğunuz gibi, hacda bu kitaba uyduğunuz gibi, para kazanırken de bu kitaba uyacaksınız. Harcarken de bu kitaba uyacaksınız. Alışverişte bu kitabın kanunlarına göre alışveriş yapacaksınız. Allah Azze ve Celle ne demiş ise, hangi hükmü indirmiş ise, ona teslim olacak, ona ittiba edeceksiniz. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman, artık sizin tercih etme hakkınız olmayacak. Artık siz başka bir kritere, başka bir kanuna uyma hakkına sahip olmayacaksınız. Allah bir şey dediği zaman artık ona itaat edecek, ona ittiba edeceksiniz. İşte iman budur. Kim ne derse desin, Rabbim ne diyor diye ona bakacaksınız. Rabbinizin dediğine bakacaksınız, insanların dediğine değil. Siz ittiba ile emrolunuyorsunuz, bunu unutmayın. Hiç kimsenin fikirlerini Allah'ın ve Resulünün önüne geçirmeyin. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve Resulihi. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve kimseyi de geçirmeyin. Birileri Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeye kalkarsa, benim dediğime uyacaksın diyecek olursa, sen ona uymayacaksın ve onun bunu yapmasına izin vermeyeceksin. Seni tanımıyorum, reddediyorum diyeceksin. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur diyeceksin. Beni sen yaratmadın. Beni yaratana itaat ederim ve onun kitabına ittiba ederim diyeceksin. İşte Allah Azze ve Celle bizi kitaba ittiba ile emrediyor. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ve Allah'tan sakının ki bu şekilde merhamet olunasınız. Yani aksi halde Allah'tan sakınmayacak olursanız merhamet de olunmayacaksınız. Kıyamet gününde Allah'tan sakınmayanlara merhamet edilmeyecek. İşte ondan dolayıdır ki Allah'tan sakınmak icap eder. Allah'ı sevmek, bir yönüyle Allah'ı sevmek, diğer taraftan Allah'tan sakınmak. Allah Azze ve Celle öyle bir ilahdır ki hem sevilmeli hem de korkulmalı. İnsan hem sever hem korkar mı? Böyle bir şey mümkün olur mu? Evet, tarihte olmuş, bugün de olur. Allah'ın peygamberleri Allah'ı seviyorlardı. Aynı zamanda ondan korkuyorlardı. Allah'ın evliyası Allah'ı seviyordu ve ondan da korkuyordu. Ama onlar ibadetlerini yaparlarken sevdikleri için yapıyorlardı. Ne cennet için ne de cehennem için değil. Sevdikleri için yapıyorlardı. Rabia'nın dediği gibi Allah'ın cenneti olmasaydı sevilmeye layık değil miydi? Korkulmaya layık değil miydi? Allah'ın cehennemi olmasaydı yine korkulmaya layık değil miydi? İbadet edilmeye layık değil miydi? Diyelim ki cenneti de yok, cehennemi de yok. Yine de korkulmaya ve sakınılmaya layık değil mi? İtaat edilmeye layık değil mi? Sonsuz bir ilim ve kudret sahibi ve rahmet sahibi olan Allah'tan sakınmak kulların vazifesi olmalı değil mi? İster cenneti olsun ister olmasın, ister cehennemi olsun isterse olmasın, zaten o Allah olduğu için itaat edilmeye layıktır. Başka bir şey için değil, sadece Allah olduğu için kullar ona itaat etmeli ve ondan da sakınmalıdırlar. Ta ki rahmet olunalar. İşte bunları ifade ettikten sonra Allah Azze ve Celle Mekke müşriklerine der ki, onlar bize bir kitap gelseydi filan diyenler vardı onların içerisinde. Onlara Kur'an-ı Kerim cevap verir. Size bunlar indiriliyor ki ta ki daha sonra bize bir kitap indirilseydi biz de şöyle olurduk böyle olurduk demeyesiniz. Bir kitap indirilseydi biz de falanlardan, Yahudi ve Hristiyanlardan daha iyi olurduk demeyesiniz. Allah Azze ve Celle onların bu sözlerini reddeder. En tekulu innemâ unzilel kitab ale taifeteyn min kablina. Ta ki bazılarınız belki şöyle diyecekler. Öyle diyeceksiniz diye, öyle demeyesiniz diye yani. İnneme unzilel kitabu ale taifeteyn min kablina. Bizim üzerimize de bir kitap indirilseydi. Bizden evvelkilere indirildiği gibi Hristiyanlara ve Yahudilere kitap, ancak bizden evvelkilere kitap indirildi. İnneme unzilel kitabu ale taifeteyn min kablina. Bizden evvelki iki taifeye yani Yahudi ve Hristiyanlara kitap indirildi. Ve in kunna an dirasatihim la gafilin. Biz onlarda olanlardan gafiliz, bilmiyoruz yani. Ne Tevrat'ı ne de İncil'i bilmiyoruz yani biz. Böyle dersiniz diye. Yani böyle demeyesiniz diye. Ey Mekke'nin müşrikleri ve ey dünyanın insanları. Siz böyle diyeceksiniz diye kıyamet gününde hiçbir mazeretiniz kalmasın diye Allah Azze ve Celle size bu kitabı indiriyor. Kıyamet gününde bir şey diyemeyeceksiniz. Bilmiyorduk diyemeyeceksiniz. Nasıl ki mesela bazı insanlar benim bilgim olsaydı, şöyle kitap okumuş olsaydım, ben de şöyle olsaydım, şöyle yapardım derler ya hani. Yahut mesela peygamber zamanında yaşamış olsaydım, ben de şöyle yapardım, böyle yapardım derler ya hani. İşte nasıl ki onların sözü mazereti kabul edilmeyecek. Çünkü her dönemde cihat etmek mümkün. Her dönemde kafirlerle mücadele etmek mümkün. Her zaman kitap okumak mümkün. Dolayısıyla kitap elinizde ve etrafınızda da mücadele edeceğiniz insanlar var. Onun için ya Rabbi bana kitap verseydin ya da bana kitap okuma fırsatı verseydin, ben de şöyle yapardım böyle yapardım. Yahut da benim zamanımda kafirler olsaydı ben de onlarla şöyle mücadele ederdim böyle ederdim. Firavun zamanında olsaydım ben de Musa'nın yardımcısı olurdum. Nemrud'un zamanında yaşasaydım İbrahim'in yardımcısı olurdum. Ebu Cehil'in zamanında yaşasaydım Hazreti Muhammed'e yardım ederdim. Öyle mi diyorsun? Ben de bir Ebu Bekir, bir Ömer olurdum. Öyle mi diyorsun? İşte Allah senin zamanında da Ebu Cehiller yaratıyor. Senin zamanında da Firavunlar, Nemrutlar yaratıyor. Bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda kafir var, Müslüman var. Her zaman kafirle Müslüman bir arada yaşatılıyor. Bu Allah'ın sünneti, Allah'ın kanunu. Çünkü Allah daima her yerde ve her zaman mücadele istiyor. Mücadele edelim diye. Zamanımızın firavunlarıyla, Ebu Cehilleriyle mücadele edelim diye. Bize kitap veriyor, okuyalım diye. Kafirler yaratıyor. Kafir olacak olanları zamanlara dağıtıyor yani. Onları zorla kafir yapmıyor. kafir olacak olanları biliyor ve onu zamanlara ve mekanlara dağıtıyor. Böylece her zamanda ve her mekanda onlarla mücadele etmek suretiyle yükselmek isteyenlere fırsat veriliyor. Yükselmek mi istiyorsun? İşte sana fırsat. Ebu Bekir mi olmak istiyorsun? İşte sana fırsat. Alim mi olmak istiyorsun? İşte sana kitap. İşte böyle derler diye. Bize de bir kitap gelseydi biz de şöyle olurduk, böyle olurduk derler diye. Allah Azze ve Celle işte onlar öyle demesinler diye onlara bu kitabı indirdim. Sadece yani kendilerinden evvelkilere kitap gelmemiş. Tevrat ve İncil gelmemiş yani sadece. İşte onlara ve bütün insanlara da Allah bir kitap gönderiyor. Öyle diyemesinler yarın mazeretleri kalmasın diye. اَوْ تَقُولُ لَوْ اَنَّ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّ اَهْدَى مِنْهُمْ Yahut da şöyle dersiniz belki bazılarınız. Eğer bize de bir kitap indirilseydi biz onlardan, o Yahudi ve Hristiyanlardan bile daha çok hidayet üzere olurduk. Daha takva sahibi olurduk. Onlardan daha çok Allah'tan korkardık. Böyle dersiniz. Yani böyle diyemeyesiniz diye. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ İşte size Rabbinizden bir beyine geldi. Böyle diyemeyesiniz diye Allah'tan size bir delil geldi, bir vesika geldi, bir kitap geldi. Ve hudan ve rahme. Hem de o da Tevrat gibi hidayet kaynağı ve aynı zamanda da rahmet dolu bir kitaptır. Hidayetin kaynağıdır, size yol gösterecek. Karanlıklardan sizi nura çıkaracak olan bir kitap gönderildi size. Sizi ideolojilere mahkum olmaktan kurtaracak. İnsan görüşlerine ihtiyacınız kalmayacak. Onların o karanlık ideolojilerinden kurtulacaksınız. Yeryüzünde adaleti sağlayacak olan bir kitap indirildi size. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Kimdir o ondan daha zalim olan, Allah'ın ayetlerini inkar eden o kafirden daha zalim olan kimdir? Çünkü kainattaki bütün nimetleri inkar etmiş olmaktadır. Bütün nimetlerin inkarı, sonsuz nimetin inkarı, sonsuz bir cinayettir. Sonsuz cinayet ise sonsuz bir zulümdür. Sonsuz zulüm ise sonsuz azabı gerektirecektir. İşte cehennemin ebedi olmasının sebebi de odur. Bundan daha büyük bir zalim var mı? Bir insana bir tokat vuran zalim, onun parasını çalan zalim, bu zalim oluyor da nasıl olur da kainattaki en büyük hakikati inkar eden, Allah'ın ayetlerini inkar eden, Allah Kur'an ve kitap göndermemiştir diyen, Allah insanları başıboş bırakmıştır diyen, ben Allah'ın dünyasında istediğim gibi yaşarım diyen, kendini özgür görmek isteyen, o yüzden Allah'ın ayetlerini inkar eden, ondan daha büyük zalim kimdir? Özgür olmak isteyen, Allah'ın dünyasında oturup da özgür yaşamak isteyen, ondan daha büyük zalim kimdir? Allah'ın ayetlerini inkar zulmün en büyüğüdür. Allah'a şirk koşmak zulmün en büyüğüdür. 1 milyon insan öldürseniz bu kadar zalim olmuş olamazsınız. 1 milyar insan öldürseniz bu kadar zalim olamazsınız. Sonsuz sayıdaki nimeti inkardır. Allah'ın nurunu inkar etmek en büyük zulümdür. Ve aynı zamanda bu insanlara da en büyük zulümdür. Allah'ın ayetlerini inkar edenler kendileri kanunlar koyarlar. Ve bu şekilde bütün dünyaya, insanların tamamına, hatta hayvanlara, hatta cansızlara bile zulmederler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlar kendi kendilerine kanunlar koymak suretiyle hem insanlara zulmeder, hem kendilerine zulmeder, hem hayvanlara zulmederler. Onlardan daha büyük zalim kimdir? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَةِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا Hem Allah'ın ayetlerini inkar ederler hem de Allah yolundan saparlar. Ve aynı zamanda da saptırırlar ve Allah yoluna engel olurlar. Ayetin bir manası da o. Çünkü Kur'an-ı Kerim başka ayetlerde de öyle ifade eder. Bu surede de öyle ifade etmişti daha evvelki ayetlerde. Allah'ın yolunu engel olanlar, Allah'ın yolunu eğriltmeye çalışanlar, Allah'ın yolunu önüne engeller çıkartanlar, insanlara sağdan soldan yaklaşan şeytan gibi, önden arkadan yaklaşan şeytan gibi, insanları aldatanlar ve Allah yolunun önüne engeller koyanlar, 24 saat televizyonlar yoluyla insanları Allah yolundan saptıranlar, insanları meşgul edenler, insanları kadınlarla Allah yolundan uzaklaştıranlar, insanları ideolojilerle Allah yolundan uzaklaştıranlar, onlardan daha zalim olan kimdir? Nesillerin berbat edenler, nesilleri ideolojilerin peşinden sürüklemek suretiyle milyarlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olanlar ve yeryüzünde milyonlarca insanın ölümüne sebep olanlar, o yanlış medeniyetin kucağına itenler, onlardan daha zalim olan kimdir? İnsanların ahlakını bozanlar, insanları huzursuz hale getirenler, anasının babasını sokağa atan bir nesil meydana getirenler, onlardan daha zalim olan kimdir? İnsanları Rablerinden uzaklaştıranlar, onlardan daha zalim olan kimdir? Allah'ı insanların kalbinden koparıp kendilerini o kalbe yerleştirmeye çalışanlar, sen boş ver vahyi, benim dediğime bak diyenler, kendini Allah makamına çıkaranlar, onlardan daha zalim olan kimdir? İşte Allah Azze ve Celle soruyor, hakikatte sormuyor, insanlara mesaj veriyor. سَنَجْزِ الَّذ۪ينَ يَسْطِفُونَ عَنْ اَيَاتِنَا سُوَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَسْطِفُونَ Sonra işte biz bunlara hesabını soracağız. O sapmalarından ve saptırmalarından, Allah yolunu eğriltmelerinden ve Allah yoluna engeller koymalarından dolayı, sonra biz o zalimlere, ayetlerimizden insanları saptıranlara en kötü azabı göstermek suretiyle onların cezalarını vereceğiz. Allah Azze ve Celle bu şekilde onların yaptıklarının onların yanında kar kalmayacağını ifade eder. Ve böylece müminlerin gönlüne su serper. Ve böylece o zulme uğramış olanlar, onlar o zalimlerden intikam almaya gücü yetmeyenlerin gönlüne su serper. Siz merak etmeyin der Allah. Siz onlardan intikam alamadınız ama ben intikamınızı alacağım. Sizin hakkınızı yiyenlerden hakkınızı alacağım. Sizi yanlış yollara sevk edenlerden hakkınızı alacağım. Siz onlara uymayın. Siz onlara uymadığınız müddetçe onlar size hiçbir şey yapamayacaklar. Ve onlara yaptıklarından dolayı da cezaları verilecek. Siz merak etmeyin. Allah Azze ve Celle bir taraftan müminleri onlarla mücadeleye davet ederken, bir taraftan da müminlerin gönlüne su serper. Bu şekilde Kur'an müminleri istediği noktaya getirir. Hem teselli eder, hem onlara ümit verir, hem onlara adaletin gerçekleşeceğine dair söz verir Allah. Ve Allah Azze ve Celle sözünü yerine getirendir. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Seni sevmemize engel olacak şeylerden uzaklaştır bizi. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.